Hayatın sesleri.
Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar'ın hazırladığı Hayatın Sesleri programında yine birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizi sizlere Recep Özdem ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günal. Yine konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız 45 dakika 50 dakika boyunca. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatmak istiyoruz. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız.
Bakarken pencereden gözler yalnız özler, karda senden izler. Yürümek karda zordur, gelirsen bak aşk budur. Dönsen köşeden şöyle, şarkı söylerim böyle. La la la la, la la la la la la. Yağma kar, dur artık. Bak, buz oldu kalbim. Yağma, sesimi duy. Belki gelir sevgilim. Gözyaşım dur düşme, gelmeyecek düşünme. Kes ağlamayı artık, bak oldu bana yazık. Karda zordur yürümek, anladım gelmeyecek. Dünya oldu bana dar, neden yağdın söyle kar. Dünya oldu bana dar, neden yağdın söyle kar. Ay
stüdyomuzda Göçmenlere Yardım Derneği Başkanı Fikret Öksüz bizlerle birlikte. Sayın Öksüz, hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Merhaba.
Hoş bulduk. Merhaba.
Efendim, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edilmiş. Bunun nedeni göçmenler, yerinden edilmiş kişiler, onların karşılaştıkları problemlerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla. Ne zamandan beri 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü olarak kutlanıyor?
Şimdi şöyle söyleyelim. Ben kendimi tanıtayım.
Buyurun, tabii ki.
Ben 1970 yılında Türkiye'ye, anavatana göç ettim. Türkiye'ye 1968-78 10 yıllık bir süreç içerisinde parçalanmış aileler statüsünde Türkiye'ye göç ettik. Dedem 1950-51 yılında yine yoğun göçler vardı. Daha sonra onların isteği üzerine devletimize, nasıl şu anda ben başkanlığını yaptığım Göçmenlere Yardım Derneği'nin problemlerini göçmen soydaşlarımızın dinleyip gereken devlet erkanına iletmek.
Evet.
O vesileyle 1970'te Ankara'ya
gelmiş
olduk.
Evet. Şimdi aslında elbette göç insanlık tarihinin en önemli gerçeklerinden biri ve insanlık tarihi boyunca da göçler hep yaşanmıştır. Yani daha iyi bir yaşam için bulunduğu yerden bir başka yere göç etmek. Tabii bu sadece bununla sınırlı kalmıyor. Yani zorunlu göçler de söz konusu.
Evet. Zorunlu göçler zor. Diğer mesela bizim anlaşmayla geldik. Bizi karşılayanlar vardı. Sağ olsun devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle, tüm birimleriyle bizleri karşıladılar. Ama biz son gelen rahmetli Özal dönemindeki arkadaşlar, soydaşlar, onlar zorunlu göçtü.
Evet.
Asimile edilmeye kalkışıldı.
Evet.
Asimile de ettiler bir kısmını. O zordu. Yani bir insan asla doğduğu dinini, ırkını,
toprağını
terk etmek, göçler çok zor bir şey. Ana vatanından, orası 500 sene Osmanlı, Balkanlar. Ecdadımızın toprakları onlar. Yani biz orada misafir değildik. Biz oranın yerlisiydik. Ama maalesef işte o komünist sistem bizleri böyle perişan etti.
Göçe zorladılar ama ana vatandasınız, değil mi?
Çok çok mutluyuz. Evet. Ana vatanımız gerçekten dünyanın her yöresinden, yani Türk, Müslüman akraba topluluklarımız ana vatanımıza geldiler. Hepsi de memnundur. Yani şimdiye kadar ben Türkiye'de en eski dış Türklerle ilgilenen bir dernek başkanıyım. 20 seneden beri başkanlığını, 35 seneden beri de bu işin içindeyim. Hani Türkiye cennet. Bunun kıymetini de özür dilerim. Hani yerli halkımıza, yerli yabancı diye ayrım da yapmak istemiyorum. Bizim göçmen camiası, yani milli misaki hudutların dışında yaşayan akraba topluluklarımız dahil, ana vatanımız. Türkiye bizim ana vatanımız.
Evet. Biraz önce sohbetimizde sizinle şöyle söylemiştiniz. Hani göçmenlik deyince, Balkanlar deyince ilk akla gelen Bulgaristan oluyor.
Evet.
Ama gerçekten de öyle miydi? Yani sadece Bulgaristan'dan mı göçler oldu Türkiye'ye?
Hayır. Yani şu anda Balkanlar'da milyonlarca Türk şu anda yaşıyor.
Şu anda yaşıyor. Ben geçmişten bahsediyorum.
1950'de de 300-400 bin kişi geldi. Biz 68-78'de o kadar geldik. Son gelen soydaşlarımız da yine 350-400 bin geldi. Mesela Batı Trakya'da, hani ikinci,
evet,
Türk Müslüman akraba toplulukları orada var. Oradan geldi. Biliyorsunuz 24, 21, 22, 23, 24 yıllarında Mubadil dediğimiz, buradan 1,5 milyona yakın Rum, Yunanistan, Türk vatandaşı değil onlar. Evet, Türk vatandaşı. Karşılıklı bizim oradan aşağı yukarı 350, bazıları bazı istatistiklerde 400-500 diyor. Ama ortalama 350-500 arasında bir Mubadil Batı Trakya'dan ana vatanımıza geldi. Genelde onlar da Trakya'ya yerleştiler. Tabii Türkiye'nin hemen hemen her yerinde göçmen vardır.
Evet. Türkiye'nin
yani
her yerinde
var. Yani şimdi Bulgaristan Türkler asla diğer hemşerilerimizi, Kosova'daki, Makedonya'daki şu, Bulgaristan'da hani 1 milyonun üzerinde olduğu için kendi haklarını savunabildiler. Hani ben ana dilimde ilkokul, ortaokul, lise, üniversite
okuyabildik.
Efendim korolarımız vardı, spor yarışmalarımız. Bugün Türkiye'de de spor alanında olsun, eğitim alanında gerçekten göçmen kardeşlerimiz, yani yurt dışından gelen kardeşlerimiz Türkiye'nin yüzünü güldürüyor. Halterde tutun, boksta tutun, hani her dalda milyonlarca yani insanımız var. Bunlar spor camiasında da Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada temsil eden bir kitle.
Evet.
Asla ayrım yapmıyoruz. Uyum sağladık. Hiçbir arkadaşımızdan, hiçbir soydaşımızdan Türkiye'ye karşı, tabii 1000 kişide veyahut da bir tane çıkar, o ayrı. Yani biz genel konuşuyoruz. Gerçekten herkes çok memnun. Ve seçilen iktidarları her zaman saygı duyarlar. Her partiden milletvekillerimiz de var. Şu da var, bu da. Ama konu dış Türkler olduğu zaman A partisi de B partisi de, yani A görüşlü de B görüşlü de bir araya geliriz. O problemi çözmeye çalışırız.
Evet, yani aslında bu çok güzel bir şey. Yani
evet, uyum hani bu paylaşmayı, bölüşmeyi, yani MO sistemlerin verdiği bize bazı şeyler. Yani Türkiye'ye gerçekten bizim dış Türkler diyelim, göçmenler diyelim, çok büyük her konuda katkısı vardır.
Evet, aslında hani düşünecek olursak günümüzde biliyorsunuz Türkiye'ye gelen çok sayıda aslında göçmen değil, sığınmacı var, göç ettirilen, zorla göç ettirilen insanlar var. Elbette ki bunlarla aynı durum değil hani sizin içinde bulunduğunuz, ama dünyada böyle bir durum söz konusu. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani görüşleriniz neler?
Şimdi bugün Çin'de de milyonlarca Uygur Türk'ü var.
Evet.
Yapılan mezalimleri biliyorsunuz. Evet. Yani ben o sistemin içinde yaşadığım için biliyorum. Rusya'da 16 tane cumhuriyet vardı. Efendim, bunların içerisinde hani 10'dan fazlası bizim Türk boylarından. Mesela en çok beni üzen Ağızka Türklerinin bir vatanı olmaması. Derneğimizi de en fazla Ağızka Türklerinden gelen öğrencilerimiz. Yani Sibirya'dan tutun da biliyorsunuz 2. Cihan Harbi'nde Stalin Kırım Tatarlarıyla Ağızka Türklerini sürdü. Neden? Hitler'le işbirliği yaptılar diye Almanlarla. Ama yılmadığı bizim gerçekten savaşçı ve iyi milliyetçi arkadaşlarımız. Kırım Tatarları olsun, Ağızka Türkleri olsun. Türkiye'de öğrenciler her hafta derneğimizi. Çünkü bizim derneğimizin statüsü gereği tüm dış Türkleri ilgilendiren bir dernek.
Evet, yani hemen
yani yalnız yani Balkanlar değil, göçmenlere nereden gelirse derneği gelsin. Evet. Evet. Ama ağırlık Balkanlılar. Çünkü evet, herkesin derneği var şimdi. Batı Trakya'nın var, Bulgaristan, Çeçenistan, Kırım Tatarları efendim var, oğlu var. Ama bir etkinlik yapacağımız zaman bir araya geliyoruz. Evet. Tabii federasyonlarımız var, konfederasyonlarımız var. Yani devlet erkanına her zaman yardımcı olmuştur bütün dernek yöneticileri yahut da kitlemiz. Şimdi Rusya dağıldıktan sonra gerçekten dünyada bir dengesizlik oldu. Neden? Bazı yerlerde krallık vardı, bazı yerlerde şeyler vardı, diktatörlükler vardı. Bunlar yavaş yavaş artık bu asırda kalmadı diyelim. Ama Rusya ile bir zamanlar iyi komşuluklarımız vardı. Bir dönem bozuldu. Ama şimdi
gayet iyi.
Gayet iyi bir durumda. Maalesef işte geçen gün o
üzücü
olaya yaşadık. Çok üzüldük. Yani toprağı bol olsun, evet, derler Hristiyanlara. Aynen. Yani gerçekten bizleri de üzüyor. Yani çünkü biz o ülkeyle malumunuz işte bir kısa bir aramız biraz bozuldu. İşte üreticimiz.
Tabii artık dünya çok küresel.
Yani,
çok
yani herkesin birbirine ihtiyacı var.
İhtiyaç var.
İhtiyaç var. Yani biz öyle bir yerdeyiz ve öyle bir ülkeyiz ki insanımızla sıcak bir toplumuz.
Evet.
Yani hayırsever, hani mazlumlara her zaman yardım etmiş bir toplumuz. Bir ırkız diyelim, hani belki evet. şey olur.
Yani Ahıska Türklerinden söz evet. ediyordunuz. Onların vatanı yok dediniz. Derneğimize gençler geliyor dediniz.
Evet. Yani o kardeşlerimiz geri dönecekler. Çünkü onlara ihtiyaç var. Şimdi bazen arkadaşlarımızı yönlendiriyorlar. Ama devlet politikası eğitip Kazakistan'a, Kıbrıs, Kırım'a, şuraya, Ahıska'ya hepsini bir araya oradan gönderiyorlar. İyi de orada bir şey var. Bir Çeçenlerin biraz, Çerkezlerin biraz şeyleri var kendi aralarında. Osetya dedikleri bir küçük bir bölge o. Ama aşırı Rusçu. Ve bunlar hani Türkiye'de bazen bu anarşik olaylara katılabiliyorlar. Yani bize karşı, yani Türklere karşı, Türkiye'ye bir zarar vermek için. Bunlar tam Rus yanlısı. Evet. Ama kimsenin gücü yetmez. Türkiye'de gerçekten birlik, beraberlik çok mükemmel.
Her zaman için var diyorsunuz. Şimdi aslında tabii ki Birleşmiş Milletler bu artan göçmen sayısına dikkat çekmek amacıyla 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü olarak ilan etti. Tabii burada hani sadece günle sınırlı değildir elbette ama dikkat çekmek adına böyle günler yapılıyor. Şimdi nedir problem? Yani göçmenlerin bulundukları, yaşadıkları ülkelerdeki problemleri neydi? Geldikten sonra zaten ana vatanda herhangi bir problem olmadığını siz aktardınız. Orada neler yaşandı?
Şimdi benim kuşağım, yani dedim ya 1970'te geldik.
Kaç yaşındaydınız?
27 yaşındaydım. Evet. Yani o sistemin çocuğuyuz, insanıyız. Evet. Yani insan genç yaşta ne beynine yani dolduruyor bilgiyi.
Evet.
Yani bir daha da unutulmaz o. 5 yaşındaki torunlar benim mesela şimdi 7 yaşında hatırlıyor her şeyi. Ben de dedemler gelirken 6 yaşındaydım. 1951'de.
Evet.
Şöyle bir anımı anlatayım. Bütün akrabaları toplandı. Ben de biz göçmene yüklük deriz. Yastıkları şeyleri böyle dizerler. Ben de orada küçücük böyle uzanmışım.
Uyuyorsunuz.
Uyumuyoruz, dinliyoruz. Dinliyoruz. Rahmetli dedem dedi ki, ey Raşida, kardeşlerine, akrabalarına birinci derece. Tek o geldi, kalabalık onlar, 5-6 kişi, yani dayılar, amcalar neyse. Şimdi dedi, ne konuştuk bu akşam dedi, hepinizi unutacak dedi. Ama dedi, benim torun Fikret var ya dedi, ne soracaksanız ona soracağınız dedi. Gerçekten öyle. Yani o dediğim gibi o ilk dönemde tabii annem, kardeşleri gitti, babası, annesi gitti. Biz kaldık orada teyzemle ikimiz, diğer akrabalar, amcalar şeyler geldi. Biz ana dilimizde dediğim gibi Türkçe okuduk. Kimse bir şey demedi. Yani kendi komşu köylerde Türk, Delorman'da kalabalıktır Türk şeyi. Tuna boyu. Yani o Cihan Pelvanların çıktığı yer. Koca Yusufların, Kelalçıların. Yani o doğa o kadar güzel ki çam ağacı yok. Meşe, çınar. Upuzun böyle gördüğünüz yere kadar.
Evet.
O ovalar, topraklar, mısır mı, buğday mı, ne ekersen ayçiçeği mi, çok verimli. Biz Türkler orasını işliyorduk, tamam. Köyde Bulgar da vardı, 600 hanelik köy. Bunun içinde 100-200 hanelik. Onlar da Türkçe konuşuyordu. Bizim zamanımızda. Bazen o bizim okula geliyorlar. Çünkü Bulgar okulu yok. Ya taşımalı başka bir köylere götürüyorlardı. Yani Delorman yöresinde genelde Türkler ağırlıktaydı. Osmanlı'dan beri. Ha şimdi yine ağırlıklı ama o nüfus kalmadı. Yani yine orada 1 milyonun üzerinde Türk'ümüz var.
Evet. Yani elbette orada yaşanan sıkıntılar neticesinde insanlar bir yerden bir yere gitmek mecburiyetinde kalabiliyor. Herhalde insanlar niye bir yerden bir yere gitmek zorunda düşüncesiyle Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bu çalışmayı biz duyabiliyoruz, görebiliyoruz ama sonuç ne? Yani tabii ki farkındalık yaratılsın, bilgi sahibi olalım ama ne yapmalı insanlar doğduğu yerde özgürce yaşasın ve doğduğu yerde değil mi kalsın?
Şimdi kimse rahattan kaçmaz değil mi?
Evet.
Hani bizim zamanımızda hani çok tekrarlıyorum bu kelimeyi çünkü biz onu gördük, o komünist sistemin çocuklarıyız, gördük.
Evet.
Efendim. Önce bir kandırmasyon, yani bizi kandırdılar gerçekten. Ondan sonra biz göç ettik, bize müsaade ettiler, yok gidemezsin demediler, zorluk da çıkarmadılar. Çünkü bir, korktukları şey, ben Bulgaristan için konuşuyorum çünkü
siz
orada yetiştim. Evet. Yani 27 yaşına kadar. Türk kadını doğurgan.
Evet.
En az 3 çocuk. Onlarda 1 tane. Ve kültür seviyesi Türklerin onlardan aşağı değil. Şimdi bu insanlara iş lazım. Bu insanlar doğuyor. Mesela 3 tane teşvik ediyor. Mesela biz 4 kardeştik. Annem de altın madalya vardı rahmetlide. Efendim 3-4 çocuk olana apartman dairesi veriyor. Araba veriyordu bir dönemler. Gördü ki bu gelecekte bu Türk nüfusu bizi geçecek.
Evet.
Nitekim hani benim Bulgarcam pek çünkü iyi değil. Hani anlıyoruz hepsini ama daha sonraki kuşak Bulgarcayı öyle bir konuşuyor ki Bulgar anlayamaz onun Türk olduğunu. Gidiyorsun iş için veya tabii için affedersiniz diyor Bulgarca. İsminiz neydi diyor. Hemen ajandayı çıkarıyor. Mahsustan yani. Affedersiniz ben başkasına söz vermiştim.
Çünkü
yani anla ki seni kalemden getiriyor. Yani
Türk ismini
görüyor. Önce, evet. Hemen orada affedersiniz bütün şeyler değişiyor, görüşler. Hadi Allah'a ısmarladık diyorsun o kadar.
Bu sadece tabii hani Balkanlarda yaşanan bir sorun değil, Avrupa'da da var artık böyle sorunlar. Yani hani sanki insanlar birbirleriyle anlaşmış gibi Türk ismini gördüğünde iş vermediği konusunda Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızdan da biz bu şekilde şikayetleri de duyduk.
Şimdi Batı alemi yani daha insancıl davranır. Hani komünistlere göre
eskiden bahsediyoruz.
Hani, evet. Ben eskiden bahsediyorum. Şimdi milyonlarca milletvekilimiz var, yüzlerce değil mi? Almanya'da her yerde var.
Her yerde var.
Hani gerçekten bu bizim bir zenginliğimiz bize göre. Yani babaları zaman geliyor, emekli olarak geliyor ama çocuklar orada düzenini kurmuş. Evet. Efendim kim bir baskı da yok. Yani olur her ülkede her bizde bölgecilik var. Görüyorsunuz işte doğuya gittim ben diyorum. Benim devletim polisime orada sahip çıkamıyor. Oradaki öğretmen mühendisimize şunu bu mu? Değil mi?
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Stüdyomuzda Göçmenlere Yardım Derneği Başkanı Fikret Öksüz.
Ankara Şubesi.
Ankara Şubesi.
Evet.
Göçmenlere Yardım Derneği Başkanı Fikret Öksüz bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz
Vallahi
için.
Ben de teşekkür ediyorum. Yalnız daha önceden haberdar olsak konularla ilgili biraz kendimizi hazırlardık. Ben birkaç gündür de rahatsızdım.
Geçmiş olsun yani diyeyim.
Evet. Görüyorsunuz.
Geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Telefon attığımızda Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Aykut Ertuğrul var. Merhaba efendim.
Merhaba Dilek Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Genç Şairler Buluşması 15 Aralık günü yapıldı. Perşembe günü başladı ve 18 Aralık'ta da sona erdi. Hemen amacını öğrenmek isteriz.
Evet, Zeytinburnu Kültür Merkezi, şunu da tabii önden söylemek lazım. Kültür Bakanlığı'nın desteği ve TİKA'nın da katkılarıyla gerçekleştirildi bu etkinlik. Uluslararası Genç Şair Buluşması 15-18 Aralık tarihleri arasında 20 yerli, 20 yabancı şairin katılımıyla gerçekleştirildi. Bunlar Bosna, İngiltere, Hırvatistan, Macaristan, Fas, Filistin gibi dünyanın İtalya, Portekiz gibi dünyanın pek çok ülkesinden hepsi de 30 yaşın altında genç şairler bir araya geldiler. Elbette esas konu, esas amacı şiirdi. Şiir konuşmak, şiir söylemek, dünya şairlerinin birbirleriyle buluşmasıydı. Bu tip sanatçıların bir araya geldiği etkinlikler, kulüplerde çok kültürel anlamda pek çok öngörülemeyen faydalar da sağlanıyor. İki genç şairin, farklı kültürden iki genç şairin birbiriyle konuşması, bir saat sohbet etmesi bile aslında paha biçilemez bir fayda sayılabilir. Bu anlamda 20 yerli ve yabancı şair bir araya geldi. Zeytinburnu'ndaki 12 liseye gidip öğrencilerle buluştular. Şiir üzerine paneller gerçekleştirildi. İlk kitap üzerine ülkeler ve şiirleri üzerine paneller gerçekleştirildi. Şiir okumaları yapıldı. Dolu dolu geçen bir etkinlik oldu 3 gün boyunca.
Evet, aslında çok güzel etkinlikler. Kültürlerin aslında kaynaşması anlamında da çok önemli.
Evet.
Var mıydı bir mesaj, genç şairlerin mesajı?
Bir bildiri sunuldu. Ortak bütün şairlerin imzasıyla yayınlanan bir bildiri sunuldu. Daha da önemlisi, bu sırada Halep olayları malumu, hem sizin hem dinleyicilerimizin malumu has safhaya çıkmıştı. Bütün şairler Halep için ses ver başlığı altında bütün genç şairler Halep'le ilgili sözlerini söylediler. Halep'e dünya kamuoyunun sessiz kalmasına tepkilerini bildirdiler. Bence festivalin bu şair buluşmasının en anlamlı etkinliklerinden birisi tamamen simultane gerçekleştirilen, hazırlıksız gerçekleştirilen ama yürekten, bütün şairlerin yürekten katılımıyla gerçekleşen bu Halep için ses ver kampanyasıydı. YouTube gibi çeşitli medya, sosyal medyada vesairede yayınlandı bu video. Lisedeki öğrencilerimizden de çok güzel dönüşler aldık, şairlerle buluşan öğrencilerimizden. Şöyle bir güzel yanı vardı bunun da, hep kitaplarda okudukları şiirlerini insanlar o yaşlarda ister istemez, öğrencilerimiz bunların kendi hayatları dışında ulaşılamaz şeyler olduklarını düşünüyorlar ister istemez. Ama o şiirleri yazanları karşılarında görüp onlarla sohbet ettikten sonra şairlik, şiir bundan sonraki hayatlarında yeniden gündemlerine gelmiş oluyor. Daha kuvvetle gündemlerine gelmiş oluyor. Bence en önemli faydası bizim için ve kültürümüz için bu iki olay ve etkinlikti.
Evet. Peki bundan sonrası için nerede yapılacak? Genç şairler hangi ülkede buluşacak?
Bundan sonra yine Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi olarak bunu gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Sonraki yıllarda da yine çok büyük bir ihtimal Kültür Bakanlığımızın katkıları, ana sponsorluğunda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde her yıl gittikçe artan bir ilgiyle devam ettirmeyi planlıyoruz.
Evet, bundan sonrası için de böyle çalışmalarınız olacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim böyle bir etkinlik hazırladığınız için de.
Evet, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
Teşekkür ediyoruz. Telefon attığımızda Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Aykut Ertuğrul vardı.
Hep yeni baştan yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan. Geriye ne kalırdı yaşananları atsan. Seni bir daha yaşamak isterim aslında. Beni al kucağına, elini benimle sar. Beni almadı sabaha kadar. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an ölürüm, beni al. Müzik. erken uykudan uyandım. Sana böyle uzakken seni bir daha sevdim. Yanına gelebilsem bir daha dönmezdim. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an üşürüm sabah.
İşimiz küçüğümüz yemek.
Yemek.
İşimiz küçüğümüz yemek.
Yemek.
İşimiz küçüğümüz yemek.
Yemek.
İşimiz küçüğümüz yemek. Bizce hayat keyif demek. Biliyoruz aklımızda hep yemek. Nelerden bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Evet, işimiz gücümüz yemek dedik ve şefimiz Özgür Aksunay ile birlikteyiz. Bugün ne pişiriyoruz?
Yeni yıla yaklaşıyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Tabii vazgeçilmez ritüel hindi.
Evet.
Ama ben bugün çok enteresan hindi yemekleri tarifi vereceğim. İki ayrı tarifimiz olacak. Ve bu yaptığımız hindi yemeklerinin aynısını tavukla da yapabiliriz.
İlla yani hindi olması şart değil.
Değil. Evet. Ve şimdi bugünkü tariflerin aynısını hindi yerine tavuk eti kullanarak da yapabilir. Daha sonra yiyebilirler. Öyle düşünelim.
Evet.
Aynı zamanda işte yılbaşı yemekleri hep genelde meşakkatli, uzundur ya.
Evet, neden öyledir?
Bu yani öyle değil işte, şatafatlı, gösterişli, hep zor tariflerle.
Ve çok
zor...
insanlar yorulur.
Evet, ben de onun için işte bu yılbaşında yorulmadan hindi yiyebilecekleri çok kolay, yapılışı, tarifi çok basit iki hindi yemeği tarifi vereceğim. Birincisi hindi pikata, ikincisi ise portakal ve pekmezli hindi but.
Evet.
Nasıl yapacağız? Aslına bakarsanız çok da zor değil. Hindi pikatayı hindi filetoyla yapıyoruz. 3-4 parça hindi filetoyu alıyoruz. 3-4 yemek kaşığı kapari, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı, pardon, 1 çay bardağı krema, 1 yemek kaşığı nişasta ve tereyağı, karabiber, tuz ve 1 adet limon.
Evet, malzemeler bu kadar. Aslında çok her basit. Yerde bulunabilecek,
evet,
malzemeler.
Çok zor değil malzemelerimiz. Evet. Hindi filetoları döverek hafifçe incelteceğiz. Ama döverken yırtılmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ki parçalanmasın, daha sonra küçük küçük parçalara ayrılmasın. Bunu tereyağında arkalı önlü 5 dakika, daha fazla değil. 5 dakika pişireceğiz. Daha sonra kaparileri ekleyeceğiz üzerine. İstersek kıyabiliriz, istersek tüm koyabiliriz. Sonrasında bir kasede geri kalan malzemelerimiz, işte zerdeçalımız, kremamız, nişastamız, karabiberimiz, tuzumuz, limonumuzu güzel böyle bir marinasyon halinde iyice karıştıracağız. Sonra tenceredeki etlerin üzerine bu marinasyonumuzu, bu sosumuzu gezdireceğiz. Tencerenin kapağını kapatacağız. Kısık ateşte 20-25 dakika pişecek. Daha sonra çıkaracağız. Üzerine istersek dereotu, maydanoz. Yani servis edip yiyeceğiz. Bu kadar kolay.
Peki kaparinin yerine başka bir şey kullanılabilir mi?
Onun o mayhoşluğunu, aromasını verecek başka bir şey yok. Yani evet, muadil olarak kullanacağımız bir başka bir şey olmadığından kapari kullanmamız gerekiyor. Ama isterlerse limonu biraz fazla kullanabilirler. Kapari kullanmayıp daha ekşiliğini artırabilirler.
Evet, o şekilde. Peki.
Gördüğünüz gibi çok kolay.
Çok kolay gerçekten.
Yarım saat içerisinde halledebilecekleri bir yemek.
Yani hemen bir daha söyleyeyim. Bunu illaki hindi...
Değil, tavukta da yapabilirler.
Yapılabilir.
Yapılabilir, deneyebilirler. Çok da lezzetli olur. Görüntüsü de çok güzel. Facebook, evet, sayfamıza bakabilirler.
Facebook,
orada da görebilirler.
Facebook sayfamızda var. Hemen Facebook'ta söyleyelim. Hayatın Sesleri diye. Facebook sayfamıza girerseniz sevgili dinleyenlerimiz... herhalde malzemeleri de arkadaşlarımız
tabii hem yiyecektir, hem tarifi görecek, reçeteyi, evet, görecekler, hem yapılışını hem de fotoğraflarını, evet, görebilirler. Portakal ve pekmezli hindi but içinse 6 adet hindi buta ihtiyacımız var. Hindi butların dolaptan değil de oda sıcaklığında olması bizim için daha avantajlı olacaktır. 10 adet arpacık soğan, eğer arpacık soğanımız yoksa orta boy 2 soğan, 1 adet ayva, onu da orta boy seçersek iyi olur. Çok fazla büyüğe gerek yok. 10 adet kuru erik, 1 portakal suyu, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 çorba kaşığı pekmez, 1 tatlı kaşığı tuz ve tatlı pul biber ekleyeceğiz. Bunun yapılışı da yine aynı şekilde çok kolay. Kuşbaşı doğradığımız hindi but etini, portakal suyu, arpacık soğan, pekmez, erik, pul biber ve küp küp doğranmış ayva, tuzla iyice harmanlayacağız. Bir sote yapacağız çünkü.
Evet.
Ardından üzerine zeytinyağını ekleyeceğiz. Ve tekrar karıştıracağız. Hazırladığımız karışımın içini unla kapladığımız fırın torbasına koyacağız. Şöyle bir çalkalayacağız.
Her tarafına
bulansın, kaplasın. Yani bir pane gibi. Eğer sevenler varsa bunun içerisine Cornflakes'lerden, mısır gevreklerinden de koyabilirler.
Evet.
Çok da faydalıdır aynı zamanda. Yani sindirimi de kolaylaştırır. Hazmı rahatlatacağı için de hafifletir yemeği. Sonrasında fırın torbasının ağzını iyice sıkıca kapatacağız. Ve torbanın üzerine 3-4 tane kürdanla hava alabilmesi için delikleyeceğiz. Fırın torbasının ısıya dayanıklı bir kabın içine yerleştirmek her zaman daha iyi. Tepside değil de daha değerli toplu bir kapta olması bu daha iyi pişmesini yani sağlıyor. Gibi olabilir. Evet. Isıya dayanıklı bir cam. Daha sonra pişene kadar bunu fırınlayacağız. Fırınladıktan sonra yine dereotuyla maydanozla süsleyebiliriz. Ne kadar pişireceğiz dersek de yaklaşık 30 dakika kadar fırınlanacak 180 derecede. Sonrasında da çıkartıp güzelce tabak serviste hazırlayıp üzerine dereotuyla ya da maydanozla güzel süsleyerek bunu servis edebilirler. Çok da lezzetli olur. Aynısını şimdi pekmez ve portakal burada belirleyici.
Evet, bu çok belirleyici bir şey. Yani onu düşünüyorum. Pekmez bizim aslında vazgeçilmezimiz değil mi?
Yani mutfağımızın birçok yerinde var. Her yerde kullanıyoruz ama Osmanlı döneminde de çok fazla kullanılmış tatlandırmak için. Şeker yerine kullanılmış, tatlılarda kullanılmış ki hala da kullanıyoruz.
Ama yemekte bir türlü hani bağdaştıramıyorsunuz açıkçası.
Evet. Ama burada tabii ki farklı baharatların dengesini, mesela portakalın lezzetinin, tadının pekmezle birleşmesiyle çıkan ayrı bir aroma var. Biz o aromayı aslında hindi etiyle buluşturduğumuz zaman değişik bir tat elde ediyoruz.
Evet, zaten piştiği içinde değil mi? Malzemelerin şekilleri de değişiyor. Yani tatları da değişiyor.
Tatları da
olduğu
değişiyor,
gibi kalmıyor
tabii.
Elbette pişince.
Elbette öyle. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Dediğim gibi tavukta da deneyebilirler. Ama yılbaşı akşamları o yorulup bir de saatlerce zaman harcayıp o gün zaten evet. Yeterince bir telaş oluyor. Bundan kurtulup yarımşar saat içerisinde yapabilecekleri kolay hindi yemekleri tarifleri verdik. Tarifleri denesinler. İlle yılbaşına yemeleri gerekmiyor.
Tabii, elbette.
Hatta öncesinde de yapıp denesinler ki görsünler. Görsünler. Önce bir kendileri bir kostümlü prova yapsınlar.
Evet.
Sonra denesinler. Görsünler ne kadar kolay oluyormuş bu iş.
Evet, gerçekten öyle. Şimdi mesela but dediniz ve biz bu budu hani parçalara ayırdık değil mi?
Evet. Küçük... Budu küçük parçalara ayırdık. Niye buttan
niye
yaptık
but?
Bunu?
Evet. Ve
eti daha yumuşak. Niye göğüs yumuşak? Kullanmadık? Mesela pikatada hindi fileto kullandık. O daha çok göğüs fileto.
Evet.
Şimdi burada niye but kullandık? Kalça daha yumuşaktır. Tavukta da öyledir. Eğer göğüsten yaparlarsa daha sert olacağı, daha kuru olacağı ortada.
Evet.
O yüzden sote yaparken özellikle ya da yemeklere koyarken kalçadan ya da buttan alırlarsa eti çok daha yumuşak ve sulu olur.
Tabii kemiklerini ayırıyoruz şimdi bu fırınlama işleminde.
Tabii.
O kemikleri ayırarak
tabii. Bir sote artık hazır but lazım. Soteler de satılıyor artık.
Onlar da var.
Onlardan da alabilirler. Ya da evet. Kendileri tüm but alıp onu sıyırıp güzelce parça parça kuşbaşı da doğrayabilirler.
Evet, aslında gerçekten çok görüntüsü de var. Face'den de görebilir dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri diye bakarlarsa TRT TSR sayfamızda var. Görüntüsü de gayet güzel. Peki bize öneriniz ne olacak? Tatlı getirmemişsiniz ama belki
bugün
küçük
hindi.
Evet, bugün hindiler evet. Var.
Bugün,
ama
aslında
üzerine,
şu...
bunun üzerine hangi tatlı gider en azından onun
aslında,
ismini paylaşalım.
Tarifini de verebilirim aslında. Hani hızlıca kabaca anlatabileceğim. Kolay bir tarif ve çok basit bir tarif yine. Yılbaşında kupların içerisine koyarak ya da kadehlerin içerisine koyarak yapabilecekleri çok kolay bir tarif verebilirim. Eğer az malzemeyle çok lezzetli, çok kısa zamanda bir tatlı nasıl yapılır diyorlarsa işte budur.
Not alın.
Not alın, yazın.
Evet.
Labne peyniri, limon, bal.
Bu üçü. Labne, limon, bal.
Üçünü karıştırıyoruz güzelce. Çırpıcıyla krema kıvamına geliyor. Sonrasında o karışımı kenarda birazcık dinlendiriyoruz. Dolapta. Kenarda dediğim dolapta.
Tamam.
Sonra kadehin içerisine bu adını söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğiz onu bilmiyorum. Kepekli bisküvi diyelim.
Evet.
Kepekli bisküvi. Çünkü marka olacak onu söylersek. Bir kepekli bisküvi ve yine bir mısır gevreği. Bu ikisini döveriz havanda ya da küçük küçük parçalara ayırırız, kıyarız. Dibine koyarız kadeyi. Üzerine karışımımızı labne, limon ve
bal
karışımı olan karışım ekleriz. Üzerine yine bir kat daha o kepekli bisküvi ve cornflakes karışımından koyarız. En üst kata yine tekrar karışımdan koyarız. İçine kayısı, başka böğürtlen ne seviyorlarsa parçaları ekleriz. Yani kurusu da olabilir istiyorlarsa, tazesi de olabilir, tazesi. Hiç fark etmiyor. Ondan sonra en üstüne çikolatayla süs yaparız güzelce. Dolapta bekletiriz. Eğer bir gün beklerse, ki sütlü tatlıları mutlaka bir gece dolapta bekletsinler. Tadından yiyemezler. Çok lezzetlidir. bayılırlar. Çok hafiftir.
Vallahi öyle gözüküyor.
Ve çok da lezzetlidir. Görseli de çok güzel olur.
Evet.
Bunu da deneyebilirler
evet,
mesela.
Evet, bunu da deneyebilirler diyelim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için. Gerçi önümüzdeki hafta yine, değil mi?
Evet, yine yeni yıl sofrasını şenlendirecek güzel tariflerimiz olacak. Yine farklı tarifler.
Ve buluşturacağız.
Ya buluşturacağız, evet. Yine yapacağız
çok
beraber.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Şefimiz Özgür Aksu'na bizimle birlikteydi.
Ağrınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağrınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim başım duman. Bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni küllediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni küllediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni küllediyor.
Sevgili dinleyenlerimiz, yarın Hayatın Sesleri yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Galya 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Bundan sonra suya dayanıklı cam.